Ayrım 34, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 432. Korkunç Yenge Olayı. Eymür Özal döneminde korkunç yenge olarak anılan Konsolos Bilge Erol'un evine 16 Şubat 1988 gece yarısı 2.30'da baskın veriyordu. Zaten özellikle onun döneminde MIT ne için vardı? Bilge Erol'un evini basmasına neden olarak da Erol'un Mehmet Eymür de Hiram Abbas gibi karısıyla iki defa boşanıp evlendi sözlerini gösteriyordu. Yıllar önce Beyrut Elçiliği Konsolosu Bilge Erol ile tanıştığını açıklayan Eymür, açıklamasına şöyle devam ediyordu. Renkli bir kişiliği olan ve dış işlerinin korkunç yengesiyle dostluğumuz takip eden yıllarda da devam etti. Onun dostu olmak her zaman düşmanı olmaktan daha iyiydi. Bir kez hışmına uğradım ve birbirimize girdik ama sonra ilişkilerimiz düzeldi. Korkunç yengeden bahsederken Eymür'ün bu yenge ile ortak operasyonundan bahsetmemek olmaz. Eymür Özal'a yaratmak ve böylece MIT'in başına geçmek için her şeyi yapmış, bu uğurda MIT yasasını bile paspas etmişti. Ne kanun tanımıştı ne de hukuk. MIT'in operasyon yapma, ifade alma yetkisi olmadığı halde Dündar Kılıç'a işkence yaparak ifadesini almıştı. Kılıç'a yeraltı dünyasının DYP ve onun genel başkanı Hüsamettin Cindoruk ile ilgisinin olduğunu bile söyletmişti ki dönemin başbakanı Turgut Özal sevinsin, mutlu olsun. Eymür bu duyguya öyle önem veriyordu ki onun sevinci ve saadetini kendi sevinç ve saadetinden ayırmıyordu. Özallar için neler yapmamıştı neler. Ermenilerle bile göğüs göğüse çarpışmış, Özal ailesinin namusuna halel gelmesin diye şeyini yani göğsünü bile siper etmişti. Nasıl mı? Şöyle. Hatırlarsınız Özal'ın başbakan olduğu yıllarda Yüksel Uzel diye bir şarkıcı vardı ya. Hah işte o hatun. O Yüksel Uzel o günlerde işsiz güçsüz bir davulcu olan Asım ile başbakan kızı Zeynep'in arasını yapmıştı. Yapsın bize ne? Babasıyla annesi düşünsün. Zaten onlar düşünmüş de biraz fazla düşünmüşler. Şimdi ortada bir davulcu var, beş parasız yoksul. Bir de kızını dövmeyen dizini döver. Kızını dövmezsen ya davulcuya kaçar ya zurnacıya sözünü kanıtlamaya çalışan bir başbakan kızı. Başka? Bir de başbakan karısı Semra. Sonra kenarda aportta bekleyen MIT. Yahu MIT'in bu karmaşık aşk hikayesinde rolü ne diye neden soruyorsunuz? MIT bu, her bir şeye karışır. Başbakan kızlarının uçkur sorunlarına bile... Ülke meseleleri, onları boş ver. Semra da öyle düşünüyor ve çağırıyordu Eymür'ü. O da geliyor yeldire yeldire el pençe divan. Semra gürlüyor, bak diyor Mehmet bak, bu davulcunun etrafında Ermeniler var, borç içinde yüzüyor. O nedenle ailemizin içine sokulmak isteniyor. Derhal buna karşı bir tedbir alınsın. Mehmet aman diyor, efendim diyor, kekeliyor ve ekliyor. İsteklerinizi müsteşarımıza açayım mı? Aç sözleriyle yanıtlıyor onu Semra. Aç. Ve MIT'ten tarihi bir emir çıkıyordu. Bu meseleyi halledin. Eymür bir süre sonra Semra'ya koşuyor ve ona davulcuyu araştırdık. Makul biri değil. Kulağını çekelim mi diye soruyordu. Semra MIT'ten sorumlu bakan ya. MIT de başbakan kızlarından mesul bir kurum ya. Semra bu kulak çekme tavsiyesi karşısında zevkleniyor ve çekin emrini veriyordu. Eymür bundan sonrasını şöyle anlatıyordu. Semra Hanım onaylayınca İskender'e söyledik. Peki Eymür'ün İskender diye bahsettiği Ankaralı ve Alevi kökenli mafya lideriydi. İskender bu talimat karşısında ne yapıyordu? Ne yapacak? Madem devlet istiyor birbirlerini rüyalarında bile göremezler yanıtını verip davulcunun yakasına yapışıyordu. Semra kim, MIT ne, İskender neci, Mehmet Ağar ve Mehmet Eymür kim gibi garip garip sorular sormayın. Burası Türkiye, kimin eli kimin cebinde, kim kime neyi karışır hiç belli değil. Hiçbir zamanda belli olmadı, siz sonuca bakın. Sonuç, davulcu ile başbakan kızı Ağar'a, MIT'e, mafyaya rağmen çocuk sahibi olup ardından da evleniyorlardı. Eymür davulcu konusunda gösterdiği insanüstü çabalara, Özal'ın rakiplerine karşı hasmane tutumlarla aldığı ifadelere rağmen gözden düşüyordu. MIT Adana bölgesine gönderiliyor, devreye Hiram Abbas'ı Kenan Evren'in damadı Erkan Gürvit'i sokuyor, ancak Ankara MIT okuluna tayinini zoraki yaptırabiliyordu. Bu arada Özal'ın kızının meselesinde birlikte görev yaptığı korkunç yenge ile de saç saça baş başa kavga ediyorlardı. Bu sürede Özal ve ailesine de için için kinleniyor, hıncını almanın yollarını düşünüyordu. O hıncını çıkarmanın yollarını araya dursun. Gece yarısının sessizliği acı bir fren sesinin ardından duyulan büyük bir gümbürtü ile bozuldu. Gıcır gıcır son model Mercedes önündeki bir damperli kamyona bindirmişti. 3 Aralık 1985 günü meydana gelen ve ilk bakışta basit bir kaza gibi görünen çarpışma aslında hiç de öyle değildi. Nitekim bu kazayı yapan Mercedes'in içindekilerin kimlikleri nedeniyle uzun süre gündemde kaldı. Kızılcahamam'daki kazayı ertesi günü gazeteler şu başlıkla duyuruyorlardı. Semra Özal'ın sağ kolu kaza geçirdi. Gazeteci ve yazar Ender Coşkun, Namlu'nun Ucundaki Haberler adlı kitabında Semra Özal'ın sekreterini niçin yok etmek istiyorlar başlığı altında şantaj için tertiplendiği her yanından belli olan garip bir kamyon kazasını şöyle anlatıyordu. Semra Hanım'ın o günkü sağ kolu İzmirli Sevinç Toğman'dı. Doktor İsmet Toğman'ın kızı olan Sevinç, Özel Türk Koleji'ni bitirip bir süre İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Başbakanlık Konutu'na özel kalem müdiresi olmuştu. Dahası hanımefendinin en yakınındaki insandı. Günün büyük bölümünü Semra Hanım'la geçiriyor, aynı zamanda sekreterliğini yapıyordu. Kızılcahamam'daki bu kazada Sevinç Toğman, sevgilisinin kullandığı Mercedes içinde uğradığı kazada yaralandı. Uzun süre hastanede kaldı, tedavi gördü. Tedavisi sürerken de konuttan uzaklaştırılıp tasfiye edildi. Kızılcahamam'daki kazada en çok sorulan soru arabadaki ikinci kadının kimliğiydi. Kayıtlar arabada Sevinç Toğman, erkek arkadaşı Selim Topaloğlu ve Topaloğlu'nun yeğeni Atilla Engin'in olduğunu gösteriyordu. Kayıtlar böyle gösteriyordu ama Mercedes'in altına girdiği kamyonun şoförü ısrarla yineliyordu. Arabada kısa boylu şişman bir kadın daha vardı. Sevinç Toğman kaza sonrası yaptığı açıklamada Selim Topaloğlu ile Kızılcahamam'daki trafik noktasında buluşmayı planladıklarını anlatırken ''Ben rahibe değilim'' diyordu. Genç bir kadında erkek arkadaşının olması çok normaldi. Ancak Başbakanlık Konutu'na ait bir arabayla sevgilisiyle buluşmaya gitmesi pek normal değildi. Devletin arabası Semra Hanım'ın özel sekreterinin aşk trafiğinde kullanılmıştı. Kızılcahamam kazasında arabadaki ikinci kadın kim sorusu uzun süre zihinleri meşgul etti. Hep bu sorunun cevabı arandı. Kısa boylu şişman kadının kimliği konusunda çeşitli tezler ortaya atıldı. Kazada saklanan sır ne olabilirdi? Bu sorunun cevabı aranırken hanımefendinin sağ kolu olan Sevinç Toğman'ın öldürülme psikozuna girmiş olması dikkatleri çekti. Toğman herkesten sakladığı bu sırrı bir gün hayattaki en yakın arkadaşı, kan kardeşi, sırdaşı olan hanıma açtı. Sevinç Toğman ağlarken haykırıyordu. ''Beni öldürecekler Halide, beni öldürecekler. Anlıyor musun, beni öldürecekler.'' Gerçekten de Sevinç Toğman şüpheli kazadan sonra 2 kez öldürülmek istenmişti. İlkinde bir araba Ankara çıkışında Sevinç Toğman'ın arabasına çarpıp şarampole yuvarladıktan sonra kaçmıştı. Kuşadası yolunda da aynı şey olmuştu. Birilerinin kendilerini öldürtmek istediğini, ortadan yok olması isteyen kişiler olduğunu düşünmeye başlamıştı genç kadın. Sevinç Toğman'ı ortadan yok ettirmek isteyen sır neydi? Acaba damperli kamyonun inatçı şoförü Sadullah Göker'in gördüğünü söylediği kısa boylu şişman kadının kimliğinde mi gizliydi bu sır? Sevinç Toğman ölüm korkusu içinde yaşamını sürdürüp, üstelik bunu da kimseye anlatamamanın sıkıntısını yaşarken çok ilginç gelişmeler oldu. Kazayı yapan Sevinç Toğman'ın erkek arkadaşı bu kaza nedeniyle hiç ceza almadı. Düşünebiliyor musunuz? Olayda yaralı var, hasar var, üstelik otomobili kullanan adam alkollü ve hiçbir ceza yok. Allah korusun, aynı şey benim ya da sizin başınıza gelse vay halimize. Dahası soruşturmayı yapan savcı yardımcısı Yargıtay üyeliğine terfi ettirildi, mahkemede lağvedildi. Genç kadın önlem alıyor. Bunlar olurken Sevinç Toğman canını garantiye almayı düşündü. Kaza ile ilgili ayrıntıları, duyduğu kuşkuları ve herkesten sakladığı bazı şeyleri oturup kendi el yazısıyla kaleme aldığını İzmir'deki arkadaşına anlattı. Bu yazılarda amacı Türkiye'nin en çok satan kitabını yazıp bestseller olma ya da Pulitzer ödülünü kazanmak değildi Sevinç Doğman'ın. O canının peşindeydi. Genç kadın ölmesini çok isteyenlere karşı ancak böyle bir sigorta bulabilmişti. Çevresindekilere bana bir şey olursa adres belli mesajını vermek istiyordu. Hanımefendinin eski göz ağrısının kan kardeşi olan İzmirli Halide Erdem bu arada onun en büyük sırrını verdi. Erdem'e göre Mercedes'i kullanan ve Sevinç Doğman'ın erkek arkadaşı olarak tanıtılan adam gerçekte sevgilisi falan değildi. Çünkü Sevinç şu sıralar yurt dışında olan ve yabancı dil üzerine master yapan bir genci deliler gibi seviyordu. İşte böyle sevgili okurlar, kamyon şoförü Sadullah Göker'in arabanın içindeki yaralı iş adamını çıkartırken ortadan yok olduğunu söylediği kısa boylu şişman kadın, arabadaki hanım giysileri, aşk buluşmasında kullanılan resmi plakalı otomobiller, terfi eden savcılar ve dosyaya düşülen notlar. Kızılcahamam kazasının bu büyük sırrı elbet ortaya çıkacak. Bu olayı biraz kurcaladığım için ulaşan tehditler önemli değil. Bana yaptığı açıklamadan sonra bazılarınca iyice haşlandığı hemen anlaşılan İzmirli Halide Erdem'in bakışlarındaki korku, Sevinç Doğman'ın bu kazadan sonra iki kez öldürülmek istenmesi, bu dosyaya açılıp bakılmasının kesinlikle yasaklanması çok ilgi çekici şeyler. Ama gerçek bir gün mutlaka ortaya çıkacak. Sahi arabadaki o şişman kısa boylu kadın kim? MİT ve kamyon kazaları. Tarih 4 Temmuz 1984. Yer MİT Ankara binasında bulunan sorgu odası. Bir köşede Behçet Can Türk oturuyor, bir köşede Mehmet Eymür soruyor. Sen bir de Kıbrıs'a eroin gönderiyor musun? Behçet Can Türk cevaplıyor. Kıbrıs'ta Mehmet Gözen bu iş için görevlendirilmiştir. Rauf Denktaş'ın oğlu Raif ile birlikte iş yapıyorlar. Video kayıt cihazı çalışıyor. Eymür'ün yönlendirmesinde Can Türk şakıyordu. Raif Denktaş İngiltere'ye eroin sevk ediyormuş. Biz Kıbrıs'a 3 seferde 15 kilo eroin gönderdik. Bu işten 36 milyon kazandım. 6 Aralık 1985'te Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 4 No'lu Mahkemesi'nde Behçet Can Türk'ün yargılaması yapılıyordu. Yargılama esnasında duruşma salonuna video konuluyor, videoda Behçet Can Türk'ün MİT'te verdiği ifade gösteriliyordu. MİT kanununa göre ifade alma yetkisi olmayan MİT, dolayısıyla Mehmet Eymür, Can Türk ve avukatlarının beyanlarına göre işkence altında ifade almış, ardından kurduğu düzenekle bu ifadeleri yeniden kaydettirmişti. Şimdi ise mahkeme salonunda basın mensuplarının önünde bu kayıtları izlettiriyor, aklınca bir yerleri daha açık bir deyişle KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı tehdit ediyordu. Öyle ya, yasa açık, ifade alma yetkisi yok. Eymür üstelik dava dışı kaydı, üstelik kayıtta suçlanan kişilerle ilgili hiçbir işlem yapılmadığı halde, üstelik yalan bilgilerle bu kişilerin zan altında kalması amacıyla bu kayıtları izlettiriyordu. Gazeteciler videodan izledikleri ifadeleri haberleştirince KKTC ile Türkiye arasında ciddi bir kriz yaşanıyordu. Eymür yine kendince amacına ulaşmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Raif Denktaş basın kuruluşlarına ve Ankara 4 No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne şu açıklamayı gönderiyordu. Türkiye'nin bir askeri mahkemesi ne idüğü belirsiz bir kaçakçının, bir Ermeninin videodan ihbarlarını izliyor. Bu söylenenlere inananlar niye KKTC Ankara temsilciliğine ve TC Lefkoşa Büyükelçiliğine veya KKTC savcılığına ya da KKTC polisine, güvenlik güçlerine başvuruda bulunup hakkımda araştırma istememiştir? Raif Denktaş açıklamalarında adeta isyan ediyordu. Niye bir askeri mahkeme, yarın Rum-Yunan propaganda mekanizması tarafından KKTC aleyhine kullanılabilecek bir konuyu mesnet arayıp bulmadan basına izlettirmekle bir sakınca görmemiştir? İfadeleri alanların, basına servis edenlerin kimler olduğu TC ilgili makamları tarafından iyice incelenmeli ve milli kuruluşlara sızma olup olmadığına bakılmalı. Yunan gizli servisinin bu olayda ne gibi bir rolü olduğu araştırılmalıdır. Büyük bir oyun oynandığını hissediyorum. Kıbrıs kahramanı ve mücahidi Rauf Denktaş'ın oğlu Raif'in feryatlarını Yunanistan Serfice doğumlu Mason Masar Eymür'ün oğlu Mehmet ellerini ovuşturarak izliyordu. Peki bu oyun neden oynanmıştı? Onu da KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş şöyle açıklıyordu. Raife sırf soyadı Denktaş olduğu için çok saldırı yapıldı. Türkiye'de bilinmeyen eller beni Rumlarla uzlaşmaya mecbur etmek için aleyhime veya Raif'in aleyhine çeşitli bilgiler sızdırdılar. Bunları MIT içinden bazı işgüzarların sızdırdığını tespit ettik. Amaç bizim zayıflayıp anlaşmaya mecbur kalmamızdı. Bunu beni sindirmek için Türk istihbaratının bir kesimi veya bazı isimler yaptı. Denktaş'ın bu açıklamalarından rahatsız olan MIT içindeki malum grup, ona gözdağı vermek, Rumlar karşısında kendisini iyice çaresiz bırakmak amacıyla MIT usulü bir araba kazası tertipliyordu. KKTC Cumhurbaşkanı'nın oğlu Raif Denktaş, 25 Aralık 1985 tarihinde her yanı MIT kokan bir kazaya kurban gidiyordu. Raif Denktaş Magosa-Lefkoşa karayolunda giderken bir kamyonun arabasına çarpması sonucu hakkındaki iftiraların yayınlanmasından 19 gün sonra can veriyordu. Eymür'ün MIT'te sorguladığı ve Raif Denktaş'a iftira atan Ermeni asıllı Behçet Cantürk ise döviz ve pırlanta kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davalardan Özal'ın yasalarda yaptığı değişiklikler sayesinde beraat ediyordu. Ne organize çalışma ama! KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, bu gücü MIT'teki bazı kişilerin nereden aldığını bilmediğini söylüyordu. Ancak Özal'dan şüphelendiğini de ima ediyordu. Zira Denktaş her bağımsızlık diye aykırdığında, bugün Tayyip nasıl karalar bağlayıp dört dönüyor idiyse, dün de Özal Tayyip gibi uykularından oluyordu. O nedenle Özal ailesinin uçkur sorunlarından sorumlu MIT'çiler ile Asala ve PKK finansörü Ermeni asıllı Behçet Cantürk el ele vererek Denktaş'ı sıkıştırmak, bağımsızlık idealinden vazgeçirmek için oğlu Raif'e komplo üzerine komplo kuruyorlardı. Milletvekili oğlunun kaçırılması. Mehmet Eymür denince bir olay daha akla geliyordu. Soner Yalçın Bay Pipo adlı kitabında bir milletvekilinin oğlunu Eymür'ün kaçırmasından şöyle bahsediyordu. Tarih 6 Kasım 1978, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği binasının inşaatı sürüyor. MIT böcek denilen dinleme cihazlarını binaya yerleştirmek için operasyon düzenleyecek. Mehmet Eymür'ün başında olduğu takip şubesi de gözcülük yapacaktı. Operasyonun güvenliğini sağlayacak personeli taşıyan iki askeri kamyon MIT merkezinden yola çıkıyor. Ancak yolda aksilik oluyor. Özel bir otomobil en arkadaki kamyondan yol istiyor ancak bir türlü alamıyor. Kamyon şoförü MIT görevlisi biraz acemi, önündeki kamyonu kaybedeceğinden korkuyor. Otomobil sürekli klakson çalıyor. İleride trafik sıkışınca tartışma başlıyor. Sayıları 8-10'u bulan MIT görevlileri iki gencin üstüne çullanıyor. Gençlerden kolu alçıda olanı CHP milletvekili Nurettin Karsu'nun oğlu Serdar Karsu saldırganları polis sanıp bizimle uğraşacağınıza gidip katilleri yakalayın deyince MIT'çiler duraklıyor. İki genç de fırsattan istifade olay yerinden uzaklaşıyor. Olaya sinirlenen Mehmet Eymür gece yarısı gidip önce otomobilin sürücüsü genci evinden alıyor, sonra da Karsuların evine gidip bu genci apartman zili hoparlöründen konuşturarak aşağıya indirdiği iki kardeşten Serdar yerine abisini kaçırıyor. Ancak Eymür bu kez çetin bir cevize çatmıştır. Mücadeleci kişiliğiyle tanınan Nurettin Karsu hızla eve dönüp kendisini uyandıran oğlunun olayı anlatması üzerine telefona sarılıp ortalığı ayağa kaldırıyor. Durumu arabadaki telsizden öğrenen ve kaçırdığı gencin milletvekili oğlu olduğunu ancak o zaman fark eden Eymür, arabayı gölbaşı yolundan döndürerek tartaklayıp yumruklamış olduğu genç Karsu'yu evin önüne bırakıp kaçıyor. CHP bu olaydan sonra mecliste MIT'in faaliyetleriyle ilgili olarak genel görüşme açılmasını talep ediyor. Başbakan Ecevit partililerini sakinleştirmek için Mehmet Eymür'ün teşkilattan hemen uzaklaştırılmasını istiyor. Eymür MIT okuluna eğitim görevlisi olarak atanıyor. Mehmet Eymür ortalık yatışıncaya kadar Amerika'ya gidiyor. Ancak CHP'liler olayın peşini bırakmıyor. İşkenceci MIT görevlisinin teşkilattan atılmasını istiyorlar. Bunun üzerine Mehmet Eymür MIT'ten alınarak Devlet İstatistik Enstitüsü'ne veriliyor. Tam bu sırada CHP hükümeti düşüyor. AP azınlık hükümeti kurulunca Mehmet Eymür tekrar MIT'e dönüyor. Yeni görev yeri Kontr Espiyonaj Daire Başkanlığı emrinde Batı Devletleri Şube Müdürlüğü'ydü. Amiri ise Hiram Abbas'tı. İkili yine buluşmuştu. 12 Mart askeri darbesinden sonra artık MIT'in kirli operasyonları arka arkaya kamuoyu tarafından öğrenilmeye başlanmıştı. Teşkilat sürekli prestij kaybediyordu. Personel bulmakta bile zorluk çekiliyordu. MIT daire başkanları özellikle Ankara'daki Mamak, Polatlı gibi askeri okullara gidip komutanlardan akıllı yedek subayların MIT'te çalışması için aracı olmalarını istiyordu. Hatta bazı askeri okullara yedek subayların askerlik bitiminde MIT'te çalışmaları için el ilanları asılıyordu. Eymür MIT'çilerin birçoğu gibi otoriteye kesin boyun eğiyor, onlara asla karşı gelemiyordu. Hele yükselmesi elinde olana, yani amirlerine. Eymür amirlerinden Bahattin Özülker'in "ne o bıyıklar öyle, manavlara dönmüşsün" şeklindeki takılmasının ardından hemen bir koşu gidip bıyıklarını kökünden kesiyor, tekrar bir koşu dönüp bıyıksız halini amiri olan Özülker'e gösteriyor, ondan aferin alıyor, sonra da aldığı bu aferin ile her ortamda övünüyordu. Eymür çok şey biliyor. Sabah gazetesinden Nazlı Ilıcak 30 Kasım 2011 tarihinde Eymür'ün gözaltına alınması ve onun Özal döneminde MIT'in asli göreviymiş gibi davulcu Asım ile Özal'ın kızının evlenmesini önlemek amacıyla yaptıkları hakkında bakın neler anlatıyordu. Dün gözaltına alınan Mehmet Eymür uzun seneler 1966, 1988, 1994, 1998 MIT'te görev yapmıştı. 1980'li yıllarda Eymür Özal'ın yakınıydı. Hatta Zeynep Özal'ın davulcu Asım'la evlenmesini engelleme operasyonuna bile adı karışmıştı. O günlerde gazetelerde Asım'ın kaçırılmak istendiği haberi yansımıştı. Zeynep Hanım da "kraldan fazla kralcılar benim evliliğimin önünü kesmek için bazı girişimlerde bulundular" demişti. Öyle ya, Özal ailesinin uçkur sorunu nire, MIT nire. 1988'de MIT raporu denilen bir rapor piyasaya sürüldü. İstanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar hedeflerden biriydi. MIT ile emniyet arasındaki yetki çatışmasının böyle bir raporun kaleme alınmasında etkili olduğu anlaşılınca MIT Müsteşarı Kor General Hayri Ündül ile Mehmet Eymür emekliye sevk edildiler. 1994 Şubat'ında Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde MIT'te özel bir birim kuruldu ve Eymür MIT Kontur Terör Daire Başkanı oldu. 2 Eylül 1996'da yine Mehmet Ağar'ı hedef alan 2. MIT raporu Aydınlık Dergisi'nde yayınlandı. Bunun da müellifinin Mehmet Eymür olduğu ileri sürüldü ki bu iddia daha sonraları bizzat kendisi tarafından da doğrulandı. Rapor Mehmet Ağar'ın Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı gibi isimlerle ilişkisi olduğunu iddia ediyordu. Tansu Çiller görevden ayrıldıktan sonra MIT Müsteşarı Şenkal Atasagun Mehmet Eymür'ü görevden uzaklaştırdı. Güvenlik birimleri, daha doğrusu MIT, JITEM ve emniyet arasında sürekli bir yetki çatışması yaşanıyordu. Mesela Mehmet Eymür kontur terör daire başkanı iken Yeşil, yani Mahmut Yıldırım vasıtasıyla Öcalan'a yönelik operasyon yapmak istedi. Onun kanaatine göre bu operasyonu başka birimler sabote etti. Alaaddin Çakıcı Mehmet Eymür'ün hasmıydı. Refah yol devrilip Yılmaz hükümetinin kurulmasından sonra kamuoyuna yansıyan bazı telefon kayıtları Alaaddin Çakıcı'nın Pekin'deki MIT görevlisi Yavuz Ataç'ın MIT müsteşarlığında önemli bir makama getirilmesi için ANAP'lı bakanlardan Eyüp Aşık nezdinde kulis yaptığını ele verdi. Çakıcı Eyüp Aşık'la konuşmasında Mesut Yılmaz'a yaptığı hizmetleri, artık o hizmet neyse, hatırlatıyor, buna mukabil Yavuz Ataç'ı daha önemli mevkilerde görmek istediğini söylüyordu. Gözlüklü kod ismiyle andığı Mehmet Eymür'ün ise MIT'ten uzaklaştırılmasını talep ediyordu. Bu kayıtlar 1997 sonu 1998 başına aitti. Nitekim yukarıda da belirttiğim gibi 1998'de Şenkal Atasagun'un MIT müsteşarı olmasıyla Eymür görevden alındı. Yavuz Ataş da müsteşar Atasagun'un himayesi altında önemli bir göreve getirildi. 34. Ayrımın sonu. Sayfa 445.